Ayrım 15. Düğümlere üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an. Sayfa 182. 15. bölüm. Tuareg kolyesi. Saydan'ın çarşafı boğada, matadorda kendisiymiş gibi havada döndü. Biz daha arabadan çıkamadan o bagajdan sihir hızında çıkardığı tüfeği çaka çuka pompaladı, emniyetini açtı, namluyu havaya dikti. Gözlerini kahvede oturan adamlara sabitledi. Hava durdu, dünya durdu öyle bir an. Adamlar sırıtırken donmuşlardı. Sayda kahveye doğru dünyanın en ağır üç adımını attı, durdu. Kısılmış gözleriyle panoramik taradı ahaliyi sağdan sola. "Şimdi," dedi, "söyleyin bakalım, arabamı kim park etmek istiyor?" Jipin kıçı ayan beyan yolun ortasında, burnu kaldırıma çıkmış. Paralelden ziyade verevine park edilmiş. Ama sayda dünyanın bütün kötü park ederken alay edilen kadınların intikamını alacak karar vermiş. Sırıtarak taşlaşmış adamlardan oluşan donuk kareye kahveci girdi arkadan. Kahvenin önüne çıktı, elinde kahve tepsisi. Şişman, kel ve bodur haliyle en fazla Zagor'un çikosu kadar karizması olmasına rağmen tüm içtenliğiyle ara buluculuğa başladı. "Aman Sayda Hanım, aman!" Elinde kahve tepsisi her nasıl yapıyorsa zıplayarak dönüp adamlara "Ama siz de..." Sonra zıplayarak dönüp Sayda'ya "Hemşire, bacım, gözünü seveyim." Sonra zıplayarak adamlara "Saydan'ın jipini tanımıyormuşsunuz" gibi yeniden zıplayıp "Görmemişler cahiller, aman diyeyim Sayda Hanım." Kahveci Chico böyle birkaç kez zıpladıktan sonra Sayda insafa geldi. Ağır ağır indirdi tüfeği ama çöl kartalı bakışları hala adamların üzerinde. Chico terasın köşesinde oturan gençten 2-3 adamı derhal kışkışladı. Sandalyeleri abartılı hareketlerle düzeltti, bozdu, yeniden düzeltti, bize hazırlıyor yani. Sayda biraz önce paralel park çabası sırasında kahve ailesinden kendisine en çok gülenlerin vesikalarını hafızaya alıyor bu sırada. Birkaçı özür dileyecek gibi bir ezik gülümsemeyle baktılar. Ama Sayda özür kabul etmeyeceğini, çarşafını yine matador gibi döndürüp şipe yürüyerek belirtti. Adamlar yenilgiyi kabul etmiş ama ortadan toz olmakla hiçbir şey olmamış gibi davranmak arasında tereddüt ettiler. Kahveci hala sandalyeleri ileri geri itiyor. Jipten indik. Sayda'nın milisleri gibi yürümekten başka çaremiz yok şu andan sonra. Fakat önceki günkü maceramızdan kalma bel ağrısı, sırt acısı ve bacak içi sızından dolayı daha ziyade fizyoterapiye zorlanmış Notre Dame'ın kamburunu andırıyoruz. Kanatlarımız kırık ama çöl kartalı tavrındayız. Madame Lila ise kaşları havada, hiçbir şey olmamış gibi etrafa bakıyor. Havalara, sulara, öyle. Oturur oturmaz Sayda'ya eğildi, dudaklarını büze büze, alayı çın çın çınlayarak sesinde. "Belki bir tatil yapsan iyi olur Saydacığım." Sayda duymuyor. Gözleri hala adamlarda. Sayda'nın yüzünde hiç pürüz yok. Alnında sadece iki çizgilik bet bir yazı. Okuyanı apaçık yazıyor hikayesi. İki gece önce gördüğüm hikayesi. Ölen genç erkeğin cenazesi köye girdikten sonra şekerlemelerin çarkı durmuştu. Bir gün boyunca şeker çarkların kadınları kırık birer köpek bacağı oldular, ekleminden sallanan. Herkes yeniden gece olsun diye yaşadı o günü. Kimse kimseyle konuşmadı, biz bile. Ölüm sözünü söylemişti. Her şey ve herkes pelteleşerek susmuştu köyde. Konuşma sırasının Sayda'ya geldiğini anlamak için gecenin inmesi gerekiyordu. Şekerlemelerin kadınları dindiğinde Sayda yağmaya başladı. Uyuyamadım. Pencerede şüpheli bir ışık. Perdeyi aralayıp baktım, evin önünde üç ışıldak yakılmış. Işıldakların etrafında üç çember halinde adamlar yere oturmuş. Takır tukur, hatır hutur, hışır hışır ve öksürükler bazen. Işıldakların etrafı sigara dumanı bulutlarıyla sarılı. Belalı bir yemin gibi duman. Sayda çemberlerin içinde. Çemberlerin etrafında yürüdükçe sigara bulutlarına etekleriyle hükmeden bir tanrıça gibi. Herkes fısıltıyla konuşuyor. Birbirine çarpan metalin sesi bile kısık çıkıyor. Kadınların okulda yaptığı şekerleme ve hamur çemberinin yerine Sayda'nın metal çemberleri kuruluyor sakallı adamlardan. Sayda'nın İngilizlerden aldığı kalaşnikoflar arabadan indirilip battaniye parçalarına sarılarak istifleniyor. Çemberlerden birinde adamlar küçük defterlere bir şeyler yazıyor. Başka adamlar silahlara bakıp onlara ne yazmaları gerektiğini söylüyor. Silahların seri numaralarını kaydediyor olmalılar. Sayda savaş bittikten sonra beyaz adamlardan istediklerini alamazlarsa diye şimdiden şantaj belgeleri hazırlıyor herhalde. Sayda herkesin günahını kayda geçiriyor böylece. Madame Lila'nın buraya gelirken söylediği "İşbirliğiniz borcunuz olacak" cümlesi bir lanet yılanı gibi adamların arasında dolaşıyor. Bir başka çemberde Silahlar tahta kutulara yerleştiriliyor. Kutular başka bir kamyonetin kapalı bagajına gidiyor. Sayda öyle bir hamarat coşkuyla çalışıyor ki sanki her bir kurşun bir insanı öldürmüyor. Metal bir şölen hazırlıyor gibi. Etekleri beyaz ışıkta canlanan toz zerreciklerini döndürüp uçuruyor. Geçtiği her yerden toz kalkıyor. Unu, şekeri, tuzu değil, çölü yoğuruyor yürüyerek. Sayda o gece ekmek değil, ölüm yapıyor. O eteklerinde çarkları döndürdükçe savaş sanki şiirli bir şey gibi duruyor. Sayda'nın kızı uyanıp çıkıyor kapıya. Sayda kızın farkında değil, etekleri kendi başına döndürmüş olmalı. Silahlara bakıyor. Tüfekler karanlığa füme ışık bıçakları olarak aniden orasından burasından kesip ışıktan uzaklaşınca da siyah metal gölgeler olarak gecenin kınına giriyor. Sayda her bir anını izliyor silahın, ateşi izler gibi. Kız bir iki adım atıyor dikkat çekmek için. Annesinin gözlerini silahlar kadar kolay yakalayamayacağını çabuk anlıyor. Geri mi dönse, annesine mi gitse, parmağı ağzında asılı karar vermeye çalışıyor. Nihayet korkmuş çocukların cesaretiyle peşindeki canavarlardansa annesinin öfkesini tercih ediyor. Koşuyor ışıldaklara doğru. Işıkta Sayda'nın yüzü görünüyor ilk kez. Ölüm çemberlerini etekleriyle döndürmenin, erkek çarkını çevirmenin kudretli heyecanı kızını görünce yüzünden parça parça varak gibi dökülüyor. Kaşlarının keskin düz çizgisini annelik kırıyor. Kız koşup gelip önünde duruyor. Ayaklarının kıpırtısından belli, ağlamak üzere. Elini uzatıp onu çekiyor kendine Sayda. Karnına yapıştırıyor kızın yüzünü. Bacaklarının arasına alıyor korkuyla küçülen kızı. Üzerini etekleriyle örtüyor. Sadece gözleri görünüyor kızın şimdi. Annesinin karnından ölüm çarklarına bakan bir çift kız çocuğu gözü. Başı annesi emir verirken sarsılıyor sadece. İki kere kontrol edin seri numaralarını. Çocuğun gelişiyle yüzüne atılan zaaf çizgini sesini daha testere yaparak örtüyor. Sayda şu anda ne kadar da Madame Lila'ya benziyor. Annesiyle hesaplaşmamış her kız çocuğu gibi Sayda da ancak ortalıkta yoksa annesini taklit ediyor. Sayda'yı izliyorum. Öğrenciliğinde Londra'da hayal ediyorum onu. Oxford Circus'ta metro merdivenlerinden çıkıyor. Bıkkın. BBC binasının önünden geçiyor mesela. Kimsenin umurunda değil. Elinde naylon torbalar birden yolun ortasına oturmak istiyor. Her şeyden vazgeçerken görüyorum onu. Eve varıp bütün o torbaları burup burup daha büyük bir torbanın içine sıkıştırırken, o torbalardan birini çöp torbası yaparken. Bu medeniyetin, emniyetin, huzurun, her yerinin naylon torbalarla dolu olduğunu düşünürken hayal ediyorum. Derken dünya tarihi, Sayda'ya emniyet kemerleri bağlı ve koltuğu dik, masası kapalı durumdayken aniden bir türbülans sunuyor ki böylece sadece gideceği yere varmaktan kurtuluyor. Naylon torbaların medeniyeti geride kalıyor. Naylon torbalarla boğulmaktansa tek kurşunla ölmeyi tercih eden biri. Belki insanın içinde kızgın çelikten yapılmış bir fokol sarkacı var. İnsan dünyanın belli bir yerinde, belli bir açıyla durmayınca sarkaç kaburgalara çarpmaya başlıyor, göğüs kafesini parçalıyor. Sayda çölün ortasında, tozun içinde, gecenin yarısında bacaklarının arasında kızıyla silah çemberlerinin içinde sarkacının ağır ağır sallandığını biliyor kaburgasına deyip etini yakmadan. Baktım Meryem uyanmış, yanıma geldi. Perdenin aralığına o da burnunu soktu benim gibi. Ne oluyor yine dedi uykuyla humurdanarak. Bizim kalaşnikofları sayıyorlar dedim, Sayda'yı gösterdim. Kızı görüyor musun? Annesinin eteğinin altında. Meryem silahlara değil kıza baktı sadece. Uzun uzun. Silahların istiflenmesi bitti, benim uykum geldi. Ama Meryem hala orada duruyor, kıza bakıyordu. Yatağa yatıp onu izledim. Yutkunuyordu, durup durup yutkunuyordu. Ben uykuya dalarken o hala pencereden bakıyordu. İki gün sonra biz ayrılırken Sayda'nın kızı ağladı. Hiç konuşmadık oysa. Çoğu zaman onu görmedik bile. Annesinin savaşına katılmaya çalışan bir kız çocuğu nihayetinde. Yorgundu demek. Sayda susturmak istedi onu. Önce otomatik şefkat hareketleri yaptı. Uluslararası Anne Şefkati Kodeksinde belirlenmiş cinsten sesler, hareketler, dokunuşlar. Ama mızıltı kesilmeyince abartılı şekilde öfkelendi. Çocuk Madame Lila ile ilgili hiçbir şey dememiş olmasına rağmen Sayda birden bağırıverdi. O bizimle birlikte değil, bizimle yaşamıyor. Trina sadece misafirdi, hep misafirdi. Kız susmuyor, Sayda kızı tuttu sarsıyor. Ağlama, ağlanacak bir şey yok. Sayda'nın ellerinin arasındaki kızı değil, kendi kırgın çocukluğuydu. Şefkat mi gösterse yoksa daha az kırılgan olması için kısa mı bilemiyordu. Kızı sarsarken kendine gelip bu kez abartıldı Kızı sarsarken kendine gelip bu kez abartılı şekilde öpmeye, koklamaya başladı. Say da kahvedeki adamlara bakarken kaşlarının ortasında derinleşen iki çizgide gece ve sabah yaşanan hikaye duruyor. Kahvedeki erkekler o iki çizginin nedenini bilmiyor. Muhtemelen sadece annelerinin alnındaki iki çizgiye benzediği için bir de Kalaşnikov yüzünden susuyorlar. Bir jip durdu kahvenin önünde. Madame Lila daha arabaya bakmadan kimin geldiğini bilmiş olacak toparlandı. Yaza merhaba partisi oturuşunu aldı. Jipten genç bir adam indi. Kot pantolon, beyaz gömlek, güneş gözlüğü. Al Milano'ya bir kahvehaneye koy, Lavazza kahvesi reklamı çeksin. Öyle çalımlı bir şey. Amira kurk kumru gibi eşelendi yerinde ama öyle bir adam yani. Amira'nın hali yüzünden olmalı. Maryam bacaklarını erkek oturuşuyla açtı. Sigarasının külünü sinirli sinirli orta parmağıyla silkiyor. Sayda güreşi bitmiş matador olarak topladı. Çarşafını içeri geçti. Kaçtı gibi biraz. Anlamadım, anlamadık. Jip'in yan kapısını açtı genç arkadaş. Bir ayak indi önce. Beyaz makosen bir ayakkabı. Gıcır gıcır. 80'lerden kalma ama iyi bakılmış. İkinci makosen için epey bekledik. O da indi kar beyazı çorabıyla. Makosenler çiftleyince bir baston da indi. Siyah, parlak, işlemeli. Ve el göründü. Esmer, mavi damarlı. El ha gayret dedi ve bir ihtiyar çıktı arabadan. Çıkarken bir ihtiyardı, doğrulurken lordlaştı. Yürümeye başlayıp da genç adamın destek kolunu reddedince şövalyeleşti. Bir adam bu kadar mı sindire sindire yürür? Maryam, haydi bakalım dedi, film başlıyor. Çünkü Madame Lila'ya bakıyordu. Madame Lila havalara, sulara yine. Sanki çölün ortasında değiliz. Paris'te aniden biriyle karşılaşacak. Farkında değil olanların mış gibi ama mükemmel bu konuda izletiyor. Paşının yarısında duran başörtüsünü rüzgara verdi kusursuz bir maharetle. Başörtüsü kendiliğinden açıldı. Saçlar hiç bozulmamış nasılsa. Tatlı, gevşek bir topuz. Sonra ağır ağır döndürdü başını yaklaşan adama. Gözlerini sabitledi. Dişi çöl kartalı Madame Lila. Boynu uzadı, uzadı. Adam mıh dedi durdu karşısında. İki eliyle bastonunu tuttu. Güneşin altında maun ağacından bir tanrı gibiydi. Madame Lila ile birbirlerine bakıyorlar. Adam çenesini çok hafif yukarı kaldırınca genç adam hareketlendi. Gitti. Jip'in torpido gözünden bir kutu çıkardı. Ağır çekim bir filmin içinde hızlı hareket eden bir karakter gibi bize doğru geldi, baktı. Ne gözler. İçlerinde çıkır çıkır birer torba kara misket. Ahşap, rengarenk işlemeli mavi büyük bir kutuyu, sonra üç küçük yeşil kutuyu masaya bıraktı. Madame Lila dudaklarını büzüştürdü. Burnu hala havada. Çenesiyle ihtiyarınki gibi bir hareket yaptı. Yaptı da bir şey olmadı. Duruyoruz. Başını hafifçe bizden yana döndürdü. Dudaklar iyice büzüşüp yok oldu yüzünde. Kaşını hafifçe kaldırdı yalnızca. Ben aldım mesajı. Madame Lila'nın önüne konan kutuyu açtım. Gümüşten büyük bir kolye, bir işaret, bir sembol ama bilemiyoruz ne. Madame Lila kolyeye hiçbir şeye bakar gibi baktı. Başı eğikken gözlerini adam çevirdi ve ağzının yarısıyla gülümsedi. Gözüyle öteki kutular da açılsın işareti yaptı belli belirsiz. Amira açtı onları. Onlar da aynı işaretten daha küçük üç gümüş kolye. Madame Lila sadece gözlerini kapattı, onayladı. Film yeniden akmaya başladı. İhtiyar geçmişe yürür gibi bize doğru ilerledi. O zaman fark ettim adamdaki tuhaflığı. Adamın yüzü maviydi. Mavimsi. Mavi çamlar gibi belli bir açıdan bakınca mavi. Gelip önümüzde durdu. Oturmaya niyeti yok. Madame Lila da gel buyur otur demiyor. Adam başını arkaya attı. Yüzündeki mavilik güneşte parladı. Tin dedi sadece tekrar etti. Tin abu tut. Hiç birbirimizi dürtecek zaman değil yoksa Maryam'a soracağım nedir bu tin abu ne? Madame Lila çok hafif belli belirsiz başını salladı sadece. Ne günlerdi mi dedi. Ah ah mı dedi. Yoksa küfür mü etti belli değildi. Susuldu yeniden. Adam çok uzaklara bakıyor gibi kıstı gözlerini. Madame Lila elini kulağına götürdü. Görmemiştim, görmemiştik. Kulağında gümüş bir küpe vardı. Kolye ile aynı işaret. Küpesiyle oynadı, sonra elini ötekinin üzerine kucağına koydu. Adam başını önüne eğdi, gülümsedi galiba bastonuna bakarak. İç cebine titreye titreye götürdü elini. Beyaz bir mendil çıkardı, mavi bir leke var üzerinde. Gözlerini sildi, cebine koydu. Madame Lila başını önüne eğdi bu kez. Gülümsemedi galiba. Sadece bir şeyi kabul etti gibi. Seni bekliyorlar dedi adam o kadar. Döndü, gidiyordu. Durdu. Yavaş yavaş bize döndü. Deveye binmeyi biliyorlar mı? Adam Lila bir kez indirdi çenesini, tek ses çıkarmadı. İhtiyar elini havaya kaldırdı, selam verdi arkasını dönerken. Jipe tane tane bindi ve gittiler. Evet dedi Maryam, maalesef deveye binmeyi de öğrendik. Yallah, yallah, yallah. Ne yallahı ya, ne yallahı ya. Bir dakika, bir dakika ya diye zavallılaşarak bağırırken ben, deve hayda bire ayağa dikildi. Allah, Allah, Allah diye devam ettim. Ta ki deveyi korkutacağım korkusuyla bütün çığlığımı yutana kadar. Nefes alan ve aklından ne geçtiğini bilemeyeceğim bir gökdelenin tepesinde olmak ne demekse, bir devenin tepesinde olmak buna ek olarak kalçanın altında sayısız kemiğin ve deri tabakasının oynaması demek. İlk kez binene, evet buraya kadarmış izleyene ise hep olsa da izlesek dedirten cinsten bir heyecan fırtınası. Madam Lila tavizsiz bir seyis, çocuğunu denize atan sert baba. Sandığınızdan daha çok şey yapabilirsiniz. Korkuyu öldürmeyi öğreneceksiniz. Sınırları... Öyle bir küfür edeceğim ki buradan ta Fizan'a yol alacak. Dil bilimciler toplu intihar edecek. Fakat manyak deve, yani deve manyak değil tabii, uysal mizaçlı bir arkadaş kendisi, şöyle ağır ağır döndürüp boynunu bana bir bakış attı. Melul melul. Ama sen niye böyle yapıyorsun benim canım? Yakıştı mı? Bize yakıştı mı tadında? Utandım. Deviyle beklenmedik bir hızda takım olduk. Daha doğrusu deve bana olgunlukla yaklaştı. Ben de az yola geldim gibi. O anda anladım doğum yapan kadınlar niye kesik kesik nefes veriyorlar. Puf puf ediyorlar ki korkunun yutturduğu nefes topları ciğerini patlatmasın. Aynen öyle nefes veriyorum. Puf puf puf. Deve de içinden küfür ediyor gibi şüpheli bir sessizliği var. Maryam ile Amira nedense gözlerini açar açmaz başlattıkları Arap Baharı tartışmasını devam ettiriyorlar. Ben deve üzerinde canım için mücadele ederken konuşuyorlar. Maryam, bilmiyorum Saydan'ın kafasında bu olay nasıl oturuyor. Sormaya da çekindim hani. İngilizlerden silah al, sonra buna halk isyanı de. Amira, Amisirler için farklı ama onlar yıllardır resmi olarak tanınma peşindeydi. Onlar için gerçekten isyan. Maryam, fakat Libyalıları bilirsin. Alaycı gülerek. Yani, Amira gülerek. Yani, deve üzerindeyim ama bu ırkçı şakalaşmayı da kaçırmıyorum. Maryam ve Amira Libyalıları aşağılama konusunda müthiş anlaşıyorlar. Madam Lila aşağıda durmadan konuşuyor. Sen bunu yapmayı biliyorsun, sadece unuttun, öyle düşün. Şimdi hatırla, sadece bırak gövden deve ile aksın. Fizan'ın bir de dönüş yolu var tabii, çift şerit. İçimden doğal olarak dışımdan sadece puf puf puf. Böylece başladık havada dansa. Deve her adımda omurgama kusursuz bir break dance yaptırıyor. En sonunda kafamı, beynimi yayık ayranı yapacak şekilde sallıyor. Ben buna bir iki saat daha binersem tereyağı kafasına geleceğim kesin. Dümdüz olacak kafa, çöl kafası. Pufurlar ve küfürler arasında çölde ancak böyle bir kafayla çekilir. Git Allah git, başka türlü katlanamazsın. Çok geçmeden aptal bir sırıtma geliyor, yüzüme yerleşiyor. Belirsiz bir nedenle. Madam Lila bağırıyor aşağıdan. O kadar gevşek bırakma kendini, sarhoş olursun. Maryam ve Amira devam. Maryam, Madam Lila haklı, yani o konuda işbirlikleri borçları olacak bu Libya işi bitince. Amira, bir kere bu Libya işi öyle kolay bitmeyecek bence. Bırakmazlar bu Amazirleri, Libyalı Araplar. Öyle tanınma filan. Sanmam yani. Ama şu işbirliği meselesinde Mısırlılar da gülerek. Yani, Maryam, ne? Ne olmuş efendim? Amira, bırak kardeşim bu Mısır dünyanın ana havalarını. Siz de ordu ile işbirliği yaptınız. Bak Tahir'dekilerin burnu boktan çıkmıyor şimdi. Maryam, Mısır, Tunus değil. Amira, aman, kabul et kardeşim, bir tek biz becerdik bu işi. Maryam, ne alakası var, ne alakası? Mesele o değil. Bu kadar kısa sürede devrim falan olmaz. Mısır'da insanların ruhu değişiyor. Bunun için zamana ihtiyaç var. Amira, ne yani, Tunus'ta değişmiyor mu? İnsanları görmedin mi? Konuşmaya başladılar. Maryam, sizin devrimden önceki taban örgütlenmeleriniz Mısır'a göre sıfır. Mısır'da sivil toplum örgütlenmesi var yoksul bölgelerde. Tunus muhalefeti, fazla çıtkırıldım. Bu tahrir işi bitince insanlar politika yapacakları alanlara sahipler Mısır'da. Tunus'ta öyle değil. Elinizdekiler sadece internet aktivisti. Amira, bir sizde var yani, biz bir boktan anlamıyoruz. Kaldı ki o Mısır'daki taban örgütlenmesi dediğinin en güçlüsü Müslüman kardeşler. Hem seçimlerde hem de sivil toplum örgütlenmesinde sizi benzetecekler. Yani, Maryam, Tunus'un bu biz batılıyız saçmalığının sadece vitrin olduğunu kimse bilmese bile sen biliyorsun. Sen böyle söyleme bari. Amira, orası öyle tamam ama yeni anayasa yazılırken kimse şeriatın madde olarak konmasına izin vermeyecektir. Meryem, tatlı rüyalar efendim. Amira, sanki Kahire'de tahrir hükümeti kurulacak, bilemezsin ne olacağını. Bizimkiler devrimi şeriata kaptırmazlar. Meryem, görürsün. Amira, görürüz. Ben oldum herhalde. Bir yandan bir mırıltı halinde Meryem ile Amira'nın itişmesini duyuyorum. Bir yandan da devenin derin nefesini tatlı tatlı. Dünyada bir ben bir deve var. Deveyi önden çeken ihtiyar adam bile yok gibi. Hakikaten de gövde bir yolunu buluyor serbest bırakınca. Mesela şu anda bırakırsan giderim deveyle. Transa girerim, sahrayı geçerim. Öyle şekerli sallanıyoruz. Bırakın gideyim. Tabii hemen geçti o coşku. Zira deve başını iki yana hafifçe sallayıverdi ve puf puf puf. Madam Lila güldü aşağıda. Aferin aferin. İyi, çok iyi. Şimdi adam deveyi çöktürecek. Kendini geri at, ayak ucuna değil, topuna ver ağırlığını. Dediği gibi yaptım. Bir depremle gökdelen yıkıldı, çatısında dengede durmaya çalışıyorum. Hoppala, gökdelen canlandı, bu sefer geriye yattı ve nihayet deve oturdu ön bacaklarıyla. Madam Lila seslendi. Bileklerini sıkı tut atlarken, kay aşağıya. Yaptım bunları, indim deveden. Adrenalin taze bir neşe yağmuru gibi aptalcasına mutluyum. Meryem daha kendine söylenmeden neredeyse koşarak gitti deveye. Bir aksiyon filmi karakteri kadar gayretkeş niyeyse. Oysa sabah kalktığımızda yine berbat durumdaydı. Meryem şu midesi hep kötü olan insanlardan, düzelmeyen bir şey. Annesi de öyleymiş, öyle dedi. Aldırmıyoruz artık onun birden halsizleşmesine, bazı sabahlar kötü kalkmasına. O da aldırmıyor belli ki. Deveye inatla biniyor. Sanki çölde doğmuş gibi de hızlı kapıyor işi. Hatta koşturacak deveyi. Madam Lila izin vermiyor. Bana ve Amira'ya bu kızda bir gariplik var. Hasta gibiydi bu sabah diyor. İkimiz de yo oluyor öyle. Geçiyor sonra hemen diyoruz. Kaşlarını kaldırıyor. Meryem'e komutlar vermeye devam ediyor. Ama Meryem zaten 40 yıllık deveci. Devenin geminden tutan adamla şakalaşmalar filan. Öyle bir rahatlık. Onun tur kısa sürüyor. Amira isteksiz yürüyor deveye. Madam Lila. Dans gibi sen çok iyi yapacaksın. Hanımefendi gibi otur bakayım devenin üzerinde. Amira hakikaten adamın yardımıyla öyle bir biniyor ki deveye. Sanırsın Gidi'nin çöl prensesi. İnmek ve binmek önemli meseledir diyor Madam Lila. Tur bitince. Dolayısıyla ikinci turlara geçiyoruz. Madam Lila topuklara basın diye bağırmaları hariç deve konusunda ilginç açılımlar yapıyor ara sıra bağırarak. Altınızdaki hayvan sizden 100 kat kadar güçlü ama o bunu bilmiyor. Bunu sadece siz biliyorsunuz. Ona hissettirmeyeceksiniz. Durup gidiyor. Erkekler gibi. Aynı anda hem deveyi kontrol edip hem de ilk kez böyle kahkaha atan Madam Lila'ya şaşırmak mümkün olmadığı için ikincisini erteliyoruz. Devam ediyor Madam Lila. Tavını aldı. Kontrolün kimde olduğunu hiç unutmaması lazım. Kontrolün sizde olduğundan bir an şüphelenmeyin. Anlar. Hiçbir şey anlamazlar ama bunu anlarlar. Erkekler gibi. Madam Lila kendi kendine coşuyor biz deveye binerken. Deveye bakmayın, ileri bakın. Mideniz bulanır yoksa diye sesleniyor Meryem'e. Amira, erkekler gibi mi diye gülüyor. Madam Lila birden ciddileşip, erkeğin o kadar kötüsünü seçecek kadar aptalsanız evet ve evlenecek kadar gözünüz dönmüşse tuhaf bir yabancılaştırma efekti gibi kalıyor bu laf ortada. Sonra kendisi gülüyor şakası anlaşılmadığı için. Madam Lila'yı inceden inceden derinlemesine seviyorum sanki. Bu uhrevi vaziyetler, ana tanrıçalar, kahin kadın durumları dışında eğlenceli kadın. Kendini başkalarının aldığı kadar ciddiye almıyor sanki. Biz de şimdi yakın çemberde olduğumuz için Madam Lila kendiyle eğleniyor adlı özel gösteriye bilet kazanmış durumdayız. Amira kararsız güldü ve derinleştirmek istedi sohbeti. Evlendiniz mi hiç Madam Lila? Madam Lila'nın keyfi yerinde ne sorsak anlatacak gibi. Evlilik tatlı hanımefendi, porselen takımların desenleri adamın yüzünde daha çok gördüğüm bir münasebettir. Benim ise şükür ki her zaman porselen takımlardan daha heyecanlı şeyler oldu hayatımda. Çin porselenlerinden daha desenli adamlar. Madam Lila devam etti. Ah amiracım şunu o güzel kafalarınıza sokun. Kimse sizi ömürlük almaz. Sizin gibileri kimse almaz. Alanlar da muhakkak kendine lüzumdan fazla güveniyordur. Amira'nın canı sıkıldı. Yani yalnız kalacağız hep. Madam Lila Amira'nın saçını düzeltti. Yok canım, zaman zaman tek başınıza kalacaksınız sadece. Çünkü en şapşal erkek bile kendisini sizin gibilere karşı müdafaa etmeyebilir. Hiçbir şey bilmeseler de bunu bilirler. Avcılık tarihinden gelen bir bilgi diye düşünürüm hep. Siz de eti yenecek kuşlar olmadığınıza göre. Yoksa şimdi deve sırtında olmazdınız. Madam gülerken Amira dudağını büzdü, uzaklara baktı. Madam Nila, Amira eğlenceye katılmadığı, biraz küstüğü için olmalı, onu yeniden neşeli oyuna çekmek istedi. Cancağızım, sana herkese verilmeyen bir şey verilmiş. Dans edebiliyorsun. Büyük bir hayat yaşamak varken niye illa porselen takım diye tutturuyorsun? Amira da madamla beraber güldü. Sana gelince diye bana döndü, parmağını doğrulttu. Sen hanımefendi, bana öyle geliyor ki iç bahçene iyi bakmıyorsun. Bana öyle geliyor ki... Bir çığlıkla kesildi Madame Lila'nın sesi, nefesi. Maryam değil, adam bağırıyor. Madame Lila'ya sesleniyor bir yandan. Bir yandan delirmiş gibi Maryam'a bağırıyor. Adam kuma tekme atıyor, kızıyor. Bıraktı deveyi, bize doğru yürüyor. Madame Lila eliyle ne oldu hareket yapınca adam bağıra çağıra anlatıyor. Libya Arapçası pek anlamıyorum. Amira, ne? Allah kahretsin diye bağırıyor. Maryam kendini deveden atmış. Maryam da adamın arkasından geliyor. Niye atayım kendimi yahu? Niye atayım yani? Ben bir şey yapmadım. Madame Lila şüpheyle kısıyor gözlerini. Bu kızda bir gariplik var diyor sadece. Bugün bunu üçüncü söyleyişi. Sabah sersem sepelek dolanıyordum evin içinde. Domates, biber, salatalık olsa, kahvaltı etsek, beyaz peynir olsa gibi son derece süfli şeyler geçerken aklımda oturma odasından sayda ananı diye bir küfür sallıyor. Bakıyorum bir önceki akşam 80'de site izleyen üç genç kız oturma odasında Sayda ayakta CNN'e bakıyorlar. Bir gece önce Kalaşnikovları istiflerken hiç uyumadı neredeyse ama dimdik. Ekrana odaklamaya çalışıyorum gözümü. Ekranda Libya haritası. Arada bir üç orta yaşlı adamın kafası çıkıyor. Biri gidiyor, biri geliyor ekrana. Libya haritasının önünde duran sunucu sorular soruyor. Nihayet kavruyorum durumu. Hakikaten küfürlük. Çok uluslu üç petrol şirketinin temsilcileri, aralarında bir de İngilizler var, Libya petrolleri üzerine konuşuyorlar. Sakin sakin, şöyle yaparız, böyle yaparız. O petrol alanı şu şekil olur, bu petrol alanı da o şekil hallederiz, anlaşırız bir şekilde, tadında bir konuşma. Ama daha da şahanesi, Sayda'nın ikinci ve daha fena bir küfür bastığı bölüm. Sunucu ciddi ciddi, tabii ki şimdilik bu petrol şirketlerindeki çalışacak insanlar savaşmakta olduğu için kaç kişinin geri dönüp işçi olabileceğini bilmiyoruz. Böyle bir sorun var diyor. Uyku sersemliği mi beni yanılttı derken, Sayda'nın hayli kapsamlı küfrü sayesinde emin oluyorum ki doğruluymuşum. Duydun mu? Duydun mu diye bana dönüyor. Ben de bir küfür ediyorum, yarısı Türkçe. Sayda biraz daha televizyona bağırıyor. Kızlara dönüp pizza yapılacak öğlene kadar diyor. Sonra okulda toplanıp paket hazırlamaya devam. İhanet, bayraklarını takmış dört nala onlara doğru gelmiyormuş gibi paket yapacaklar yani cephe için. Böylece yenecekler çok uluslu petrol şirketlerini. Ekmek satılmadığı için pizza yapacaklar bugün de. Televizyonda haberler yapılacak yine. Onlar kalaşnikovları ve şekerlemeleri istifleyecekler. Madame Lila dış kapıdan beliriyor. Ne zaman kalktı, ne zaman giyindi bilemiyoruz. Günaydın. Bugün deveye bineceksiniz. Kaldır kızları. Hı? Yolculuk sırasında kısa bir süre gerekebilir. Bilmeniz iyi olur diye düşündüm. Bir saat sonra bekliyorum dışarıda. Ne? Abartılacak bir şey yok. Yarım saatte öğrenirsiniz. Allah Allah. Sonra zaten yorulmuş olacaksınız, dinlenirsiniz. Bekliyorum dışarıda. Ben hiçbir ses bile çıkaramadan diyalogumuz böylece bitti. Maryam göründü o sırada odanın kapısında. Madame Lila ona da seslendi. Günaydın hanımefendi, hazırlanın. Deveye binmeyi öğreneceksiniz. Buruşuk bir şekilde güldü. Tamam dedi heyecanla. Anlam veremediğim bir heves. İşte o zaman Madame Lila bana baktı. Soru sorar gibi. Sonra kendi kendine söyledi. Bu kızda bir gariplik var. Bence de. Zira televizyonda gördüğüm gibi haberini anlattım Meryem'e ve sonra Amira'ya ne iğrenç olduğunu. İkisinin de haberden benim kadar tiksinmemeleri gerçekten garipti. Libya sonuçta demişti Meryem. Amira eklemişti. Bir Tunus değil, bir Mısır değil yani. Allah Allah. Deve çalışmalarımız sebebiyle bir gariptik. Güneş mi, deve mi, Madame Lila'nın özlü sözleri mi çarptı bilmem, çarpıldık nihayet. Öyle beter bir yorgunluktu ki yatmadan evvel odanın içinde dolaşıp duran Madame Lila'ya soramadım. Bu iç bahçe meselesi nedir? Ne demek istedi? Yani uykuya dalmadan evvel sadece Madame Lila'nın şunu dediğini duydum. Bu gece bir rüya göreceksiniz. Deveye ilk kez binenler ilk çöl rüyasını görür. Rüyanıza dikkat edin. Kendinize söylediğiniz yalanlarla ilgili bir şey söyleyecek size. Güneş batar batmaz uyuduk. Ta ki ertesi sabaha kadar. Saydan'ın kızı ağlayana kadar. Kahvenin önünde Saydan'ın kaleşnikoflu gösterisine kadar. Ta ki mavi yüzlü ihtiyar adamın getirdiği küçük kutuları açıncaya kadar etkisiz elemandık. Bu rüya meselesini açmak için mavi yüzlü ihtiyarın gitmesini beklemek gerekecekti. Oysa Madame Lila'dan çıkacak hikayelerin bizim sorularımızı hep galebe çalacağını artık anlamış olmamız gerekirdi. 15. ayrımın sonu sayfa 198.